Ayrım 38, sayfa 489. Çete reisi. 1937 yılında Ocak ayında İstanbul'a gelen Atatürk beni Park Otel'e çağırdı. Gittiğimde kendisini sıkıntılı bir halde buldum. Biraz da terliydi. İç salona geçtikten sonra balkona çıktı. Sert rüzgarın karşısına göğsünü vermişti. Saçları rüzgardan uçuşuyor ve o dalgın dalgın Marmara'yı seyrediyordu. Mutlaka kafasını kurcalayan bir şey vardı. Üşütmesinden korktuğum için "Hava çok sert, soğuk alırsınız, içeri buyurun." dediğim vakit gene o dalgın haliyle döndü ve bir masaya oturdu. Bir şeyler söyleyeceğini bekliyordum ki dudaklarından şu cümleler döküldü. "Paşa, biliyor musun, ben Cumhurbaşkanlığını bırakıp Hatay'a çete reisi olacağım." Bunları söylerken gene sıkıntılı hali devam ediyordu. Benim gülümsediğimi görünce "Ne gülüyorsun?" dedi. "Efendim, siz Türkiye'nin çete reisisiniz, Hatay'ın çete reisi bir teğmen olur. Varsa öyle bir teğmen ver bana. Emredersiniz. Bütün teğmenler emrinize hazırdır. Yalnız bir dakika, müsaade ediniz. Hatay'la komşu olan 2. Ordu komutanı arkadaşım İzzettin Çalışlar'dan izin alayım." Birdenbire durdu, yeni aklına gelmiş gibi. "Ha, doğru, onu unuttuk." Hemen arkasından da yaveri Celal'i çağırıyor ve İzzettin Çalışlar'ın telefonla bulunarak Eskişehir'e hemen gelmesini emrediyordu. O sırada açılan kapıdan Yunus Nadi merhum içeri girince ona da ilk sözü "Sen ne dersin bu Hatay işine?" oldu ve Yunus Nadi merhum da şu cevabı verdi. "Paşam, senin bu işte blöf yapmadığına büyük devletler kani olunca Hatay senindir." "Aferin be, işte seni bunun için severim. İç bir kadeh." Atatürk'ün sıkıntılı hali geçmiş, neşeli bir hal almıştı. Bu sırada trenin hazır olduğu bildirildi ve kalktı. Bana da eve gidip istirahat etmemi söyledi. Israrıma rağmen teşhine müsaade etmedi. Sonradan öğreniyordum ki o gün Ankara ile birçok telefon muhaberesi olmuş, onları Eskişehir'e davet etmiş, sıkıntısı da bundanmış. Manevralar. 1937 yılının Ağustos ayında büyük bir ordu manevrası yapılıyordu. 10 tümenden fazla bir kuvvetin katıldığı bu manevra benim idaremde iki taraflı hakiki bir savaş gibi tertip edilmişti. Atatürk, İnönü, Fevzi Çakmak manevrayı izledikleri gibi Balkan ve komşu devletlerin genelkurmay başkanları ile diğer devletlerin ateşe militerleri de davet olunmuşlardı ki maksat Cumhuriyet ordularının kuvvet ve kudretini göstermekti. Bunun için de her şeyin tabii, samimi olması ve yabancıların etrafı istedikleri gibi gezip görmeleri temin edildi. 3 gün süren manevralar başarılı oldu. Bütün yabancıların karşısında neticeyi açık açık izah ve tenkit etmiştim ki Mareşal de benim sözlerime katıldı, manevradan maksat elde edildi. Atatürk ise çok memnun olduğunu söyleyerek bana altın bir kol saati hediye ediyordu. Daha sonra Aydın'da 2. Ordu Kumandanı İzzettin Çalışlar da bir manevra yaptı. Ancak buna yabancı devlet müşahit ve temsilcileri çağrılmadılar. Sonunda da ordu komutanı izah ve tenkitlerini yaptı. Mareşal Çakmak bu izah ve tenkitlere katıldığını söylemişti. Bir yıl sonra Elazığ'da 3. Ordu Komutanı Kazım Orbay bir ordu manevrası yaptırdı. Atatürk hastalığı ilerlediği için bu manevraya katılamamıştı. Manevranın tenkit ve izahını Orbay yaptıktan sonra Mareşal Çakmak Orgeneral Orbay'ın sözlerine katıldığını söylemedi. Fil hakika manevrada bazı aksaklıklar olduysa da bunun daha çok arazinin icabı olduğu zannolunuyordu. Mareşal'in biraz ağırca olan tenkitlerinin de Orbay'ı sıktığına şüphe yoktu. Birkaç yıl sonra Mareşal Çakmak emekliye ayrıldığı vakit yerine Orbay geçti ve 25 yıl orduya komuta eden Mareşal'a karşı askeri bir tören yaptırılmamıştı ki sebebinin manevradaki tenkitlerden ileri geldiği sanılmaktadır. Atatürk'ün sofrası bir meşveret topluluğu vazifesi görürdü. Herhangi bir sorunun çözülmesinde Atatürk o işin ehli olan kişileri sofraya davet eder, onlara hissettirmeden konuşturur, düşüncelerini öğrenir ve gene hiçbir şey söylemeden işin doğrusunu bulduğuna kani olunca kararını verirdi. Laf açmak için bazen bir yakını bu işle görevlendirilmiş olur. O lafı açtıktan sonra sofradan bir tartışma başlar ve Atatürk bunları dikkatle dinlerdi. İşte bu meşveret topluluğuna bir misal. Bir akşam beni yemeğe davet etmiş, işim dolayısıyla köşke biraz geç gitmiştim. Köşke vardığımda kendilerini ve misafirleri sofrada bulmuş, sağında oturan Afet Hanım'ın sağındaki sandalye boş bırakılmış, beni oraya oturtmuşlardı. Bir şeyler konuşuluyor, arada bir gemi işletmesi gibi sözler geçiyordu. Eğilerek Afet Hanım'a sordum. Bahis nedir? Seyr-ü Sefa'in Türkçesi araştırılıyor. Şöyle bir şey hemen aklıma gelivermişti ki, bunu eğilerek tekrar Afet Hanım'ın kulağına fısıldadım. Canım, hava yolları, karayolları gibi, bu da deniz yolları olmaz mı? Afet Hanım eğilerek bu sözlerimi Atatürk'ün kulağına söyleyince, Atatürk bahsi derhal değiştirdi. Ertesi sabah gazeteler şu haberi veriyorlardı. Seyr-ü Sefa'in adı değişmiş, deniz yolları olmuştur. Bazı notlar. 1938 yılında romatizma tedavi için Avrupa'ya gitmiş, dönüşte Varşova'da Konkripikler'de bulunan ve Mussolini'den meşhur altın kupayı alan süvarilerimizi seyretmek için oraya uğramıştım. Gayet mükemmel bir tribünden yarışları seyrederken bir aralık yarışlar durdurulmuş, engeller kaldırılmış ve alanda bando takımının yer almasından sonra da büyük açık bir otomobille Polonya'nın 2. Mareşali büyük üniformasını giymiş olarak piste girmişti. Bando marş çalarken o büyük bir azametle otomobilinden iniyor ve etrafını selamladıktan sonra tribünlerdeki yerini alırken sahaya engeller tekrar konuyor, yarışlar başlıyordu. Bu hal dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş olan seyircilerle hep beraber gülüşmemize sebep oluyordu. Son harpte perişan olan zannederim ki bu azametli mareşaldi. Varşova dönüşünde Atatürk'ü Dolmabahçe önünde demirlemiş Savarona yatının küvertesinde bir şezlongda hasta hasta yatarken bulmuştum. Beni yanına oturtmuş, hatırımı sormuştu. Konuşurken kendisine deniz havasının iyi geleceğinden söz ettiğim vakit gülerek bana demişti ki, "Arkadaşlar vapura Savarona dediler. Hastalığı savan bir gemi manasında." Bu sözle alay eder gibi bir tavır gösteriyordu. Durumu çok ağırdı. Fazla söze tutmak uygun olmayacağı için izin alıp yanından ayrılmıştım ki bu yıllardır beraber savaştığımız ve arkadaşlık ettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk'le son görüşmem oluyordu. Günler geçtikçe her gün onun sıhhati hakkında haberler de kötüleşiyordu. Herkes bir çare arıyor fakat bulamıyor. Nihayet günün birinde Dolmabahçe Sarayı'ndaki bayrağın yarıya inmesiyle kader ağlarını örmüş bitirmiş oluyordu. Kaderin alın çizgisinin önüne kim geçebilmişti ki? İnönü ayrılıyor, Bayar geliyor. Atatürk'ün İstanbul'a geleceği ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki dil kurultayında bulunacağı haber verilmişti. Kendisi karşılandığı vakit oldukça neşesiz görünüyordu. Öğleden sonra kurultay toplanmıştı. Ben yorgun olduğum için sivil kıyafetle Maçkapı bahçesinde istirahat ediyordum. Orgeneral Kazım İnanç, Samsun valisi yanıma gelmiş, Dolmabahçe Sarayı çok kalabalık olduğundan içeriye nasıl girileceğini sormuş, kendisini alıp arka kapıdan toplantı salonuna ulaştırmıştım. Atatürk yüksekçe bir yerde oturuyordu. Kazım Paşa'yı kalabalık içinde bıraktığımda Yaver Celal Bey yanıma gelerek, "Paşa seni istiyor," demiş. Kıyafetimin müsait olmadığını ve gidip giyindikten sonra gelebileceğimi bildirince de, "Olmaz, şimdi çağırıyor." Mecburen yanlarına gittiğim vakit eliyle işaret ederek gel yukarıya. Efendim kıyafetim müsait değil, zararı yok. Yanına çıkmak zorunda kalmıştım. Herkesin gözü bir anda benden geçmişti. Atatürk bir ara bana dönerek İsmet ayrıldı dedikten sonra yüzüme düşüncemi sorar tarzda bakmaya başlayınca İsmet Paşa'yı siz hepimizden iyi bilir ve her şeyi iyi yaparsınız. İnşallah bunda da bir hayır vardır dedim. O da hasta. Hasta dedi. Bu durum beni çok şaşırttı. Olağanüstü bir olay. Biraz sonra müzakere bitmiş ve beraberce arka taraftaki bir odaya gitmiştik. Burada Celal Bey, Afet Hanım ve daha bazı kimseler vardı. Bir masa başında Genel Sekreter Hasan Bey bir yazı yazmış, Atatürk'e okudu. Paşanın sağlık sebebiyle çekildiği yerine Celal Bayar'ın vekaleten geçirildiği bildiriliyordu. Atatürk bunu imzalayarak Celal Bayar'a vermiş ve Allah muvaffak etsin demişti. Daha sonra Atatürk, haydi biraz motorla dolaşıp çay içelim diyerek hepimizi davet etmiş ve sahilde bekleyen motora bindirmişti. Motor, Kız Kulesi'ne doğru yol almaya başladığı sırada Ali Çetinkaya'ya, galiba Heybeliada'ya hatır sormaya gidiyoruz diye sordum. Elini sallayarak ve gülerek, "Geçti artık," cevabını verdi. Hakikaten motor geri döndü ve Boğaziçi'ne doğru yollandı. Atatürk, Sarıyer'de canlı balık lokantasında biraz oturmamızı istediğinde, Afet Hanım, "Paşam, yoruldunuz, başka vakit gelelim." Vakit geçti dediyse de dinlemedi ve hep beraber hazırlanan bir masanın başına oturduk. Sağına Afet Hanım'ı, soluna Celal Bayır almış. Ben de Bayar'ın soluna oturmuştum. Neşeli neşeli konuşurken Bayar'a, "Hiç üzülme, muvaffak olacaksın. Bak işte ordu kumandanı da burada. Ordu da seni sever," dedikten sonra bana dönerek, "Değil mi paşa?" "Tabii efendim, sizin yaptıklarınızı bütün millet gibi ordu da hoş görür ve emrinize itaat eder." Arkasından İsmet Paşa'ya dair bazı kinayeli laflar edince Afet Hanım müdahale ederek, "Aman paşam, bırak o bahsi, yorgunsunuz, artık gidelim," diye kapatmak istemiş idiyse de Atatürk işi biraz daha ileriye vardırarak sert laflar söylemeye başlamıştı. Afet Hanım yerinden kalkarak, "Ben motora gidiyorum, çok rica ederim, siz de çabuk gelin," diyerek biraz sert çıktı. Kapı şiddetle kapandı, belki rüzgardandı. Atatürk de, "Kadınlar böyledir," dedi. Biraz sonra da hep beraber motora döndük ve Dolmabahçe'ye giderek ayrıldık. Sona doğru. Atatürk'ün ölümü ve yerine İsmet İnönü'nün seçilmesi hakkındaki bilgiler zamanında tafsilatıyla yazılmıştır. Ben burada bir iki nokta üzerinde hatıralarımı kaydetmekle yetiniyorum. O vakit 1. Ordu komutanı olmam dolayısıyla beni bu büyük insanın cenaze törenine komutan olarak tayin etmişlerdi. Bu görevi aldığım vakit onunla beraber olduğum yıllar gözlerimin önünden geçip gidiyordu. Çanakkale Savaşı'nda ve milli mücadele yıllarındaki beraberlik, inkılap yıllarındaki ideal arkadaşlığı, bana verdiği yakın dostluk. Ne hazin bir sonuç. Yardımcılığıma Kor General Cemil Cahit Toydemir verildi. Bu merasimle bütün dünya ilgileniyordu. İngiltere, Çanakkale'de savaşan Mareşal Pirtbord'u memur etmiş, komşu devletler birer bölük asker ve diğer devletlerde birer heyet göndermişlerdi. Programa göre cenaze İstanbul'dan alınacak, Ankara'ya gönderilecekti. Ankara'ya sordum. Cenaze namazı İstanbul'da mı yoksa Ankara'da mı kılınacak? Akşama kadar bir cevap alamadığım için akşam tekrar sorduruyordum. Yarın sabah Başbakan Celal Bey, Genel Sekreter Hasan Rıza Bey ile oraya gelecek, görüşürsünüz cevabını aldığım vakit hayret ettim. Acaba bunda görüşecek ne var? Ertesi sabah geldiler, Dolmabahçe Sarayı'nda Toydemir ile beraber buluştuk. Düşünceleri, İstanbul'da veya Ankara'da cenaze namazı esnasında bazı dini olaylar meydana gelmesinden laik hükümet çekiniyormuş, namaz kılınmazsa olmaz mı? Kendilerine, bir şey olacağını sanmam, mutlaka namazın kılınması şarttır. Bu gelenek olmuş, dini bir vecibedir. Namaz kılınmazsa bu millet 50 sene sonra 100 sene sonra mezardan çıkarır namazını kılar. Onun için namaz kılınmayacaksa beni vazifemden affetmenizi rica ederim. Toydemir de bana katılmıştı. Bu defa, evet namazı kılınsın ama mutlaka bir camide kılmak mecburi midir? Hayır, namaz her yerde kılınabilir. Burada, içeride veya dışarıda namazı kılar, cenazeyi götürürüz. Böylece muvaffakat hasıl olunca Celal Bey, Vakıflar Müdürü Şerafettin Efendi'yi davet edelim, namazı o kıldırsın diyerek toplantıya son verdi. Ertesi sabah sarayda birkaç saf teşkil edilmiş, Şerafettin Efendi imam olarak cenaze namazını kıldırmıştı. Sonra tabut omuzlarda taşınarak top arabasına konulmuş, oradan Sirkeci'ye büyük merasimle ve uzun yol boyuna dökülen İstanbul halkının gözyaşları ile nakledilerek, Yavuz zırhlısına emanet edilmiş ve İzmit'te trene vagonun penceresinden bindirilmek suretiyle Ankara'ya getirilmişti. Ankara'da büyük bir huşu içinde herkes meclis önüne konan tabutun önünde gözyaşı döküyordu. Balkanlardan ve İran'dan gelen askerlerle bizim askerlerimizden karışık kuvvete bu cenaze merasiminde komuta etmek benim için komutanlık hayatımın en acılı günü olmuştur. Allah'tan ona rahmet dilerim. İkinci Cihan Savaşı. İkinci Cihan Savaşı'nda silahlı kuvvetlerimiz de seferber olmuş, hükümetimiz bitaraf kalmış, İstanbul ve Trakya'da bulunan 4 kolordu ile Çatalca müstahkem mevkiinden mürekkep 1. Ordu'nun kumandanı bulunuyordum. Çok çetin günler geçiriyorduk. Bir gece Cumhurbaşkanı İsmet İnönü beni çağırtmıştı. yanında Şükrü Saracoğlu ile Orgeneral Asım Gündüz ve Cemil Cahit Toydemir vardı. Bana şunu sormuştu: Roosevelt ile Churchill beni Kahire'ye çağırıyorlar, gideyim mi? Derhal cevap vermiştim: tabii gideceksiniz, sizi davet eden Roosevelt'i kırmak istemezsiniz. Ya harbe girmeye zorlarlarsa? O sizin elinizdeki bir şey. Girmek istemedikten sonra nasıl zorlayabilirler? Cemil Cahit söze karışarak, ben bu yüzden bir suikaste uğrar korkusuyla gitmelerine taraftar olmadım. Bu sırada Mareşal Çakmak geldi. İnönü onu davet etmiş. Bana sorduğunu Çakmak'a da sordu. Çakmak parmağını şakağına dayayarak biraz düşündükten sonra, gitmeyiniz dedi. İnönü, niçin diye sorunca da, sizi zorlar harbe sokarlar. Mareşal'in bu cevabı üzerine Asım Gündüz, Mareşal'in de kendi fikrinde olduğunu bildirdi. İnönü, yarın mecliste görüşür bir karar veririz diyerek sözü kesti. Bir müddet sonra da İnönü Kahire'den dönüyordu. Demek istiyorum ki o vakit herkes harbe girmemek taraftarıydı. 1936 yılında İngiltere Kralı 5. George'un vefatı dolayısıyla Harici Vekilimiz Tevfik Rüştü Araz başkanlığındaki heyete Kor General Salih Omurtak ile katılarak Londra'ya gitmiştik. Dünyanın her tarafından gelen heyetlerin katıldığı büyük bir cenaze alayı yapıldı. Bununla ilgili olarak bana üzüntü veren bir noktayı yazacağım. Protokol mucibince birçok mareşaller ve orgeneral arasında bulunarak birkaç kilometre yol yürüdüğümüz sırada yol boyunca dizilmiş olan İngiliz askeri okulları genç öğrencileri tüfekleri baş aşağı tutmuş, başlarını eğmiş, put gibi hürmetkar bir tavırla duruyorlar. Fakat Londra'nın hafif sisli, sert, ayaz bir kış gününde burunları kıpkırmızı, şıpır şıpır su damlıyor. Saatlerce bu durumda kalan bu gençlerin kim bilir kaçı hastalanmış ve ölmüştür. İngiltere gibi yüksek demokrat bir memlekete bir kralın cenazesi için genç yavrucaklardan kurbanlar. 1948'de Burdur milletvekili bulunduğum sırada bir büyük devlet adamının cenaze merasimi yapılıyordu. Bütün devlet ricali ve mebuslar orada toplanmıştı. Cami kapısındaki hoparlörden içeride konuşmakta olan hocanın sözleri duyuluyordu. Son sözü şu olmuştu: Müslümanlar kardeştir. Birbirlerine rast geldiklerinde selamun aleykümle selamlaşırlar ama ne yapalım ki şimdi bir günaydın çıkarmışlar. Allah cümlemizi delaletten kurtarsın. Amin. Bunu o zamanın büyük bir hükümet adamına söyledim ve şimdiden bu gibi şeylerin önü alınmazsa çok genişler dedim. Hiçbir şey yapılmadı. 1950'de de bu hoca milletvekili oldu. Yine bir gün meclis koridorunda eski ve yeni iki genç ve seçkin Milli Eğitim Bakanı'na rastladım. Kendilerine dedim ki, Ramazan aylarında yerden biter gibi yüzlerce hoca kıyafetli cahil adamlar çıkıyor. Köylere gidip zavallı halkı yanlış vaazlarla bozuyorlar. Bunun bir çaresine bakarsanız iyi olur. Gülerek bana dediler ki, biz de başımıza bir sarık mı saralım? Kitabın sonu. 10 Mart 2009 sayfa 502.